Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Salih Yüzgenç. Kıymetli bir dostum yine bugün bizlerle birlikte olacak. Abdurrahim Özdağ'ı ağırlıyoruz. Abdurrahim hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Nasılsın?
İyiyim abi, elhamdülillah. Siz nasılsınız?
Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Biraz daha mikrofona yakın konuşabilirsin. Dinleyicilerimiz seni daha rahat duysunlar. Efendim, malumunuz genç zamanında gençleri buluşturmaya, gençleri ağırlamaya devam ediyoruz. Tabii dönem dönem konuklarımız değişiyor. Bugün Abdurrahim Özdağ'ı ağırlayacağız. Onun dünyasındaki, onun hayal gücündeki cevapları bizler sorularla sizlere sunmuş olacağız. Bakalım neler var, neler çıkacak ortaya. Biraz bunları deşeceğiz ve bir gencin gözüyle, bir gencin dünyasıyla acaba gündem nasıl yorumlanıyor? Aktüeldeki konular, günceldeki konular nasıl şekilleniyor? Biraz bunlara yer vereceğiz. Çünkü her insan Allah'ın bir ayetinin tecellisi gibi özeldir, sürprizdir. Her insana söyleyeceği sözler eminiz ki güzel yerlere, güzel kısımlarımıza değecektir, temas edecektir diye ümit ediyoruz. Evet, Abdurrahim, seni kısaca tanımak isteriz.
Merhaba, ben Abdurrahim Özdoğan. Ankaralıyım. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim.
Maşallah. Böyle devam ediyorsun.
Liseyi Konya'da okudum.
Bugün sınavım vardı galiba, sınavı kaçırdın.
Evet, bugün sınavım vardı, sınavı kaçırdım.
Nasıl biraz. Oldu, ondan bahseder misin biraz bize?
Sabah 9.30'daydı sınavım. 9.40 geçe uyandım, biraz öyle
yapma
oldu.
Yapma ya.
Yani gece biraz çalıştım, geç yattım. Geç yatmamak lazımmış yani son gece. Sabah sınava gittiğimde yani 15 dakika geçmişti, sınavdan çıkmıştı arkadaş, bazı arkadaşlar, o yüzden sınav almadılar.
Hadi ya, neyse.
Hayırlısı olsun.
Var mı, bütünlemesi var mı bunun?
Var.
İyi güzel.
Var.
Bütünlemede inşallah telafi edersin.
Evet, inşallah.
İlahiyat okuyorsun.
Evet, ilahiyat okuyorum.
Kısa süreli bir Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde İslam ilimler maceran oldu galiba.
Evet.
O nasıl oldu?
İlk orada başlamıştım hazırla. Yani orayı istiyordum. %100 Arapça Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi. Orada hazırlıkta geçemedim. Zaten liseyi de İmam Hatip okumamıştım. Sosyal Bilimler Lisesi'nde okumuştum. Hazırlığı geçemeyince de Marmara'ya geçiş yaptım.
Bu şekilde devam etti.
Evet.
Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı. Hakkındaki muradın hayırlı olur diyelim.
İnşallah.
Hakkındaki muradı koru.
İnşallah.
Lütfü Arslan ağabeyimizin güzel ifadesiyle. Malumun bu ay bizim için özel bir ay. Niye? Çünkü 2018'in ilk ayı.
Evet.
Özelliği nereden başlıyor? Bizim inananlar için... En başta her gün, her dakika, her saat özeldir ama yani yeni bir başlangıç olması açısından belki de 2018'i güzel değerlendirmek lazım. Evet. Güzel şeyler vesile olmasını dilemek lazım. Genç dergimiz de çıktı. 136. sayısı 12. yılında. Evet. Ocak sayısı. Kabanda Ahmet Murat var. Bugün biraz ona da değineceğiz. Seninle de konuşacağız. Böyle ortaya güzel bir inşallah birliktelik çıkarmak istiyoruz.
İnşallah.
Abdurrahim, yani konuşacak konular var. Sana sormak istediğim şeyler de var. Mesela... Kendini ifade ederken en başta ilahiyat mezunu olarak nasıl bir yere gelmek istiyorsun? Yani okul bittikten sonraki hayallerin nasıl?
Okulda kalmayı düşünüyorum inşallah. Eğer nasip
okulda
olursa.
Kalmayı düşünüyorum yani, derken yani okulu uzatma da.
Yok, uzatma değil de yani inşallah uzatmam.
İnşallah.
Yani okulda yüksek lisans yapıp doktoramı yapıp okulda öğretim görevlisi olarak kalmayı düşünüyorum.
Evet.
Evet, o şekilde.
Sonra devam edeceksin.
Evet, sonra öyle devam edip nasip
doktorluk, yardımcı evet. Doçentlik, doçent evet. Doktorluk. Sonra da profesörlüğe uzanan bir yolculuk mu diyorsun?
Tabii, nasip.
Peki yani. Alanı ne istiyorsun? Hangi alanda olmak istiyorsun?
Şu anda hadis veya İslam felsefesi diye düşünüyorum ama daha tam karar vermiş değilim. Birinci sınıfta olduğum için daha tüm dersleri görmedim. Yani bekliyorum.
Sen şimdi İmam Hatip mezunu değilsin.
Evet.
Bir medrese eğitimin var mı peki? Kökten
yok.
Gelen? Yok. Aslında sen sıfır bir binanın üzerine şu an inşa
evet.
Ediyorsun her şeyi.
Evet.
Senin işin biraz daha zor.
Evet.
Yani altyapıyı da biraz tamamlaman lazım.
Evet.
Allah muvaffak etsin.
Evet.
Güzel yerlere geleceğini ümit ediyoruz. Peki bunun için ekstra bir çalışman var mı?
Ekstra,
neler yapıyorsun yani? Ekstra?
Zaten İstanbul başlı başına bir okul. Yani şimdi İstanbul'da okuyan için şey demişlerdi babam gibi. İki okul okuyor. Demişlerdi. Gerçekten de öyle. Birçok fırsat var. Şimdi akademiler var biliyorsunuz. Birçok. Onlardan birine devam ediyorum bir taraftan.
Nerede akademi?
Bağlarbaşı'nda. Hı. Bağlarbaşı İlmi Araştırmalar Derneği'nin.
Derneği'nin.
Evet. akademisine devam ediyorum. Orada orayı seçmemin sebebi de orada hem sosyal bilimler dersleri hem de bizim alanın dersleri var. Yani mesela bu dönem siyer, akaid gibi dersler varken 18. 19. yüzyıl dünya tarihi dersi de vardı mesela. Hmm. Yani ben öyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Liseyi de zaten sosyal bilimler lisesinde okudum ben, Konya Sosyal Bilimler Lisesi'nde. Yani öyle devam etmek istedim.
Eyvallah. Allah utandırmasın.
Sağ olun inşallah.
Okulda kalarak akademik olarak devam edeceksin. Peki evet. Bunun yanında kendini tamamlamak istediğin başka alanlar var mı? Mesela edebiyatta.
Evet.
Mesela şiirlerle aran nasıldır?
Şiirlerle aram iyi. Yani
güzel.
Severim.
Çünkü senin böyle ses tonunda da bir kadifelik var yani. Sanki ya, şiir okuyacaksın gibi bugün.
Pek okumayı beceremem. Bir arkadaşım robot gibi okuduğumu söylüyor da.
Allah Allah.
Yani kendim de şiir yazmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım da yazmaya çalışıyor tabii onlarla beraber. Şiir
siz
seviyorum.
Yani arkadaşlarla yani. Beraber böyle şiir yazdığınız bir ortam mı var?
Evet. Şeyden, çok güzel. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nden arkadaşlarım var birkaç tane. Onlarla birlikte şiirlerimizi paylaştığımız bir WhatsApp grubumuz var. Birbirimizi eleştirdiğimiz.
Çok güzel. Çok
bayağı
güzel.
Acımasız bir şekilde
bak bunu bilmiyordum. Bu soru spontane gelişti.
Evet.
Yani böyle bir şey sormadı planlamamıştım. Evet. Ama hakikaten güzel bir yer. Evet. WhatsApp grubundan şiirlerinizi paylaşıyorsunuz. Evet. Eleştiriler yapıyorsunuz evet. Birbirinize karşı. Peki bir yerlerde falan yayınlatmayı düşündünüz mü şiirlerinizi?
Düşündük aslında ama daha erken diye düşündüm.
Düşünce
ben.
Aşamasında
evet,
mı hala?
Evet daha erken yani. Bir
İnşallah
ara bir
fiiliyete geçer.
Okulda fanzin çıkarmayı denedik arkadaşlarla.
Hı. Başarısızlık mı sonuçlandı?
Yani bir sayı çıkarabildik sadece.
İyi bir sayı bir sayıdır.
Evet.
Başlamışsınız devamını getirin
evet,
ama.
Evet inşallah.
Gelir inşallah. Sen o zaman yani şairlik yönü olan bir ilahiyatçısın şu an.
Yani sayılır.
Peki günümüzün güncel fıkhi sorularına böyle temas edebiliyor musun? Temas etmeye çalışıyor musun daha doğrusu? Yani mesela işte hani fetva anlamında böyle hiç yorum getirmeye çalıştığın ya da merak sende merak uyandırıp araştırmalar yaptığın oldu mu?
Tabii oluyor. Yani
hangi konulara mesela değinmeyi seviyorsun?
Ya ben daha çok güncel
evlilik
yani hayatın içinden daha evliliğe var da. Tabii onları da düşünüyoruz, araştırıyoruz. Benim bu aralar kafama takılan daha çok sosyal medya, işte teknoloji üzerinde. Şu eksikliği gördüm kendimce, doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Bir sosyal medya ilmihalimiz, bir fıkhımız yok diye yani biliyorum, araştırdım, göremedim. Çünkü İslam her çağa bir şey söyleyebilir diye düşünüyorum ben.
Hmm.
Mesela zamanında televizyon için haramdır dediler. Tamam doğrudur ama şu anda mesela televizyonu kullanıyoruz. Yani halbuki diye düşünüyorum ki ben hani televizyonun bir ilmihalini, bir fıkhını yapsalardı mesela daha faydalı olabilirdi. Yani şu anda gençlerimiz, çocuklarımız televizyon başında büyüyor. Yani benim kardeşim var. Annem de çalıştığı için televizyon karşısında büyüyor. Oradan ne görürse o yani. Onun için hani bizim düzenlememiz lazımdı. Biz söz söylemediğimiz için başkalarının eline düştü. Öyle yetişiyorlar yani. Şimdi sosyal medya konusunda da çok serbest bir alan yani çok geniş bir alan, özgürlüğü geniş. Ama bizim yazdığımız bir fıkhı, bir ilmihali yok maalesef. Yani geçen Taha Kılınç abinin şeyi vardı. Boğaziçi'nde bir konferansı vardı. Sosyal medya fıkhı diye. Kendisi zaten ilahiyat.
Sosyal medya fıkhı.
Evet.
Çok güzel bir konu başlığı.
Yani benim çok hoşuma gitti şahsen. Hmm. Yani bence bu alanda bir çalışma yapılması gerekiyor.
Bu alandaki çalışma inşallah sen yaparsın.
İnşallah.
Biz de röportaj yaparız seninle.
İnşallah.
Peki sosyal medya fıkhı ya da sosyal medyada hani İslami konuların gündeme gelmesiyle alakalı böyle literatür var mı? Çalışma var mı yapılmış önce?
Yok bilmiyorum. Yani baktım ama göremedim.
O zaman biraz da şey bir alan yani hani çalışma evet. Müsait bir alan
evet,
aslında.
Biraz bakir bir alan.
Sen gireceksin bu topa gözüken.
İnşallah.
İslam felsefesini belki de biraz buna kaydırırsın.
Evet.
Güzel. İnşallah hayırlı olur.
İnşallah.
Peki mesela Taha Kılınç'ın konferansına katıldığını söyledin. Bunun gibi programları nasıl takip ediyorsun? İnternetten mi takip ediyorsun yoksa yine böyle arkadaşlarınızla hani şunu sormak istiyorum. Yani arkadaşlarınızla bir yere geldiğiniz zaman bu gibi konuları mı tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz? Yoksa Salih abi daha çok biz zaten derslerden bunu alıyoruz, okuldan bunu alıyoruz. Bir araya geldiğimiz zaman daha böyle bizi eğlenceye sevk edecek şeylerle mi meşgul oluruz gibi bir şey söylersin?
Aslında ikisi bir arada yürüyor.
Yürüyor. Yani evet. Siz ders çalışma eğlenceli bir hale mi getiriyorsunuz?
Yani evet. Güzel. Benim arkadaş çevremde çok şükür bayağı çeşitli yani. Hukuk okuyan arkadaşım var, siyasalda okuyan arkadaşım var, sinemada okuyan arkadaşım var.
Peki yani arkadaş çevrenin çeşitli olması yani evet. Çeşitli alanlarla alakalı çalışıyor olmaları, okuyor olmaları evet. Senin için bir zenginlik mi o zaman?
Bence zenginlik.
Neden?
Yani çünkü birbirimizle bilgi alışverişi yapabiliyoruz yani ilginç bulduğu şeyleri anlatabiliyor veya bir konu üzerinde konuştuğumuzda mesela o konunun konuyu çeşitli yönlerden ele alabiliyoruz. Mesela dün bir mevzu konuşmuştuk. Onu mesela işte fıkhi yönden, hukuki yönden, çeşitli yönlerden ele aldık yani mesela. Hmm. Bu gibi şeyler oluyor. Güzel oluyor bence.
Evet, güzel. Devam ettireceksiniz o zaman bu birliktelikleri.
Evet, evet.
İyi, güzel. Peki şimdi mesela yarım kalmasın sorumuz da arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz zaman şu an gündeminizde ne var? Yani şiirden bahsettim mesela. Bununla birlikte mesela şu sıralar neyi konuşuyorsunuz daha çok?
Şu sıralar final haftalarında olduğumuz için dersleri konuşuyoruz, evet.
Derslerle aran nasıl?
Derslerle aram iyi, elhamdülillah. Bugün bir sınavı kaçırdık ama.
Evet. Yani. Derslerle aran iyi ama okulların pek iyi değil galiba.
Biraz geç yatıyorum. Geç yatma alışkanlığı var bende.
Niye geç yatıyorsun Abdurrahim? Peki yani senin geç yatmaya iten şey nedir?
Bazen arkadaş çevresi, bazen telefonla biraz fazla iştigal diye düşünüyorum.
Yani sosyal medya fıkı demişken aslında senin.
Evet.
Biraz da kendini aslında.
Evet.
Yani tırnak içerisinde söylüyorum. Belki de çeki düzen vermen gerekir o zaman.
Evet. Telefon... Yani zaten kendi hayatımı çeki düzen vermeye çalışırken hani bunları araştırıyorum. Öyle düşünüyorum ki bir insanın önce kendini düzeltmesi lazım ki daha sonra dünyayı düzeltebilmesi lazım yani. Yani bir şeyler hakkında söz söylemek istiyorsa önce kendini düzeltmesi lazım diye düşünüyorum.
Evet. Peki ben mesela kendimi düzeltmedim.
Evet.
Ama bir şeyler hakkında fikrim var, söylüyorum.
Evet.
Sence samimi olmuyor muyum?
Ya bence samimi olmaz, etkili de olmaz. Yani mesela biri bir şey yapma dediğin zaman onu sen yapıyorsan mesela adam seni hiç umursamaz. Yani bence niye umursasın ki mesela hatırlıyorum babam mesela sigara içiyordu. Kardeşim sigaraya başlamıştı. Ona içme dediğinde yani kardeşimin hiç umurunda olmamıştı mesela. Yani sen de içiyorsun diyerekten mesela. Böyledir. Bir sözün tesirli olması için önce kendimizde bir karşılığının olması lazım. Biliyorsunuzdur Hazreti Ömer'e bir çocuğu getiriyorlar. Çok bal yiyormuş. Bal yeme desin diye. Hazreti Ömer de 40 gün sonra gelin diyor. 40 gün sonra geldiklerinde çocuğa bal yeme diyor. Çocuk da bırakıyor bal yemeyi. Soruyorlar ya Emir el Müminin neden böyle yaptın diye. Ben yeni bal yemiştim diyor. Yani o zaman bal yeme desem bile bir tesiri olmazdı diyor. O yüzden ben kendimden başlamamız gerektiğini düşünüyorum.
Eyvallah. Yani bir yanlışı düzeltmek aslında
evet.
Kişinin kendisinden başlayacağı bir süreçtir diyorsun.
Evet.
Hakikaten de öyledir. Büyükler öyle demişler. Yani güzel bir şeye başlamadan önce kendinde olan bir kötülüğü ya da kendinde olan bir yanlışlığı defet. Daha sonra güzel bir işe başla. Çünkü yanlış bir şeyden vazgeçmek, yanlış bir şeyi terk etmek güzel bir şeye başlamak için en büyük adımdır zaten. Yanlışlar birikerek tecrübe olur ama yanlışları devam ettirmekte hata olur.
Evet.
Tecrübelerden ders çıkarmak lazım. Yani hatalarımız, yanlışlarımız tecrübeye sevk oluyor, tecrübeye neden oluyor. Evet, bir şeyler yaşayarak öğreniyoruz. Ama bunları topladığımız zaman da bir yere getirdiğimiz zaman da bunların yanlış olduğunu fark edip, yanlış olduğunu artık görüp, tecrübe edip yolumuza devam etmeliyiz diye düşünüyorum ben de.
Evet, evet yanlışları düzelttiğimiz zaman birçok şey katıyor bize zaten. İşte mesela ben sosyal medyayla çok fazla ilgili olmam. Yani beni bu konuya itti mesela, bu konuyu araştırmama. Yani yanlışlardan tecrübe çıkarmak önemli diye düşünüyorum.
Sosyal medyada Twitter, Instagram, Facebook hangi alanları daha çok kullanıyorsun? Hepsinde mi varsın?
Hepsinde varım. Yani önceden...
Şimdi şu adresi sen takip edebilirsiniz diyor musun buradan dinleyicilerimize?
Önceden Instagram'da daha çok vakit kaybediyordum. Çünkü çok basit bir uygulama. Yani aşağı doğru iniyorsunuz, fotoğraflar.
Aşağı doğru video, iniyorsunuz, videolar. Fotoğraflar. Güzel, bunu not edeyim, dur. Güzel bir yorum
oldu. O yüzden çok fazla vaktimi aldığı için, bir de çok fazla bir şey kattığını düşünmediğim için kapattım Instagram'ı.
Instagram'ı kapattın.
Evet. Facebook'u da pek kullanmıyorum. Sadece okulun grubu var. Ona bakmak için. Twitter'dayım genellikle. Twitter'da da yani güzel hesapları takip ettiğimiz zaman gerek edebi yönden, gerek kültürel yönden işte farklı yerlere yönlendirebiliyorlar. Makaleler olsun, şeyler olsun. Farklı insanlar tanıma imkanı oluyor. O yüzden Twitter'ı seviyorum.
Yani. Twitter'ı kullanıyorsun.
Evet.
Twitter'da böyle hani haber almak için kullandığın oluyor mu? Gündemden bilgi
Tabii,
almak
evet,
için.
Evet, evet.
Güzel. Yani habercileri mi takip ediyorsun? Ne yapıyorsun o zaman?
TT'den bakıyorum genelde.
TT önemli, ne olur? Önemli. TT ne anlama gelir?
Trend Topic. Trend yani topic. En çok konuşulanlar. Genelde oradan bakıyorum. Çok önemli bir şey var.
Sosyal medyada konuşulan şeyler.
Evet.
Hakikaten dünyada da konuşuluyor mu sence peki? Yani sosyal medyanın gündemi dünyanın gündemi midir? Yoksa sosyal medyanın gündemi için yani sanal bir gündemdir abi. Suni bir gündemdir diyebilir misin? Sen madem böyle bir sosyal medya kullanıcısısın. Aktif olarak da kullanıyorsun.
Bunu fark ayrı ayrı.
Pas diyorum bu soruyu.
Ayrı ayrı değerlendirmek lazım bence. Evet. Çünkü şöyle baktığım zaman mesela Facebook'ta apayrı bir alem dönüyor. Instagram'da apayrı bir alem dönüyor. Twitter'da bambaşka bir alem dönüyor. Gerçek hayatta da daha farklı bir alem dönüyor. Yani.
Hmm. Ama şimdi sosyal medyayı kullananlar gerçek insanlar. Yani
evet.
Benim bir hesabım varsa sosyal medyada ben gerçek evet. Bir insan olarak bir hesap kullanıyorum. Benim o zaman ortaya çıkardığım hesap gerçek olmuyor mu? Yani ben kendi kimliğimle orada yok muyum?
Ya öyle olanlar da var tabii ama daha çok insanlar kendini olmak istediği kişiler gibi gösterirler.
Güzel.
Yani
bu kural mıdır sence sosyal medyada?
Yok, kural değildir tabii ki de. Yani insanın fıtratında olan bir şeydir bu. Yani tanımadığın insanlara kendini olmak istediğin kişi olarak göstermek istersin.
Yani neden böyle bir şey ister bir insan? Yani sen ilahiyat öğrencisisin şu an.
Evet.
Bir şeyler için belki erken yorum yapmak ama güzel konuşuyorsun. Şu ana kadar bak hakikaten güzel bir konuşma yakaladık yani güzel bir yere geldik. Bir insan neden başkası gibi olmak ister yani?
Neden başkası gibi görünmek ister? Şöyle çalışmak zordur yani. Olmak istediğin kişiyi olmak zordur ama öyle kendini öyle göstermek daha kolaydır diye düşünüyorum ben. Yani kendimden çıkıyorum buna. Hani
yani sen mesela sen kendini farklı gösterdin oluyor mu o zaman?
Tabii ki oluyordur yani.
Güzel açık sözlüsün baya.
Kendimi çok eleştiririm yani şeye hesaba çekmeye çalışırım. Her gece yatmadan önce mesela düşünürüm. Bugün ne yaptım? Hani kabirde soracaklar. Gençliğini nerede harcadın? İşte zamanı nerede harcadın diye soracaklar. İşte yatmadan önce sormaya çalışıyorum ben de. Baktığım zaman sosyal medyada harcamışım gençliğimi. Tabii bazen kendimi farklı kişi olarak da göstermeye çalıştığım olmuş. Yani baktığım zaman.
Evet. Bunlar bir aldanış aslında değil mi?
Evet.
Kesinlikle. Hataların birikimi.
Evet.
İnsan aslında kendisini fark edebilirse, ya yani kendindeki o güzelliği, kendindeki değeri görebilirse zaten başkası gibi olmaya ihtiyaç duymaz. Başkası gibi olmak istemez. Ama dünya öyle bir yer ki, öyle bir şaşa var ki, öyle bir büyü var ki bu büyülü ortam içerisinde, bu süslü ortam içerisinde nedense farklı insanlar gibi olmak ya da hayal ettiğimiz ünlü insanların belki profiline bürünmek, şöhrete tabi olmak, şöhret sahibi olmak istemek böyle cazip gelebiliyor insanın nefsine. Büyüklerin yine güzel bir ifadesi. Yani nefsine ne hoş geliyorsa onun tersini yap ki nefsine karşı bir mücadeleye girişmiş olabil. Hakikaten de öyle. Bu işte de bu çok geçerli bir kavram. Yani kafamızdan geçen şey, bizim olmak istediğimiz profil bizi yanıltmamalı. Çünkü biz zaten Allah'a iyi bir kul olabilirsek, Allah'a güzel ibadetlerimizi yerine getiren bir kul olabilirsek biz zaten güzel bir insan olma yolunda ilerleyeceğiz.
Evet.
Salih ya da salihalardan olacağız. Ama nedense şöyle olmalısın, böyle olmalısın, bunu giymelisin, bunu yemelisin, böyle şarkılar söylemelisin, bunları bilmelisin. Yeni bir jargon var mesela, onu bilmelisin. Sosyal medyada şu hesapları kesin kullanmalısın, bu hesapları kesin takip etmelisin gibi bir rüzgar.
Evet.
Bunun ben gerçek olmadığını düşünüyorum. O yüzden sordum zaten biraz da sana. Yani sosyal medyadaki profiller sana göre gerçek mi diye sormuştum ya, bana göre de gerçek değil. Yani gerçek oradaki şeyler gerçek değil. Gerçek olan şey varsa o da şudur. Hakikaten orayı haber almak için, bir şeyleri paylaşmak için, güzellikleri vesile olmak için kullananlar onu gerçek kullanıcılarıdır. Ama genel alanda ortaya çıkan profilde yani kimse peynir ekmek yerken fotoğraf paylaşmıyor, anladın evet. mı? Hani herkes İskender yerken böyle hakikaten güzel bir yemek yerken fotoğraf paylaşıyor. Kimse zeytin ekmeğin fotoğrafını paylaşmıyor. Kimse bir bardak su içiyorum bugün demiyor. Ama gidip güzel böyle bir şerbet içiyor sonra fotoğrafını paylaşıyor. Yani gittiğimiz mekanlarda bir gece konduya gittiğimiz zaman fotoğraf paylaşmıyoruz. Kendi evet. evimizin böyle ne bileyim duvarları boyaları dökülmüş duvarlarını paylaşmıyoruz da şaşalı bir yere gittiğimiz zaman fotoğrafını paylaşıyoruz, öyle değil mi? Aslında, bu mu gerçek, o mu gerçek?
Aslında onu da paylaşıyoruz.
Paylaşıyor ama muyuz?
Şöyle.
Artistik olsun
biraz diye. Şey hani böyle fantazi diyeceğim. Mesela köy fantazisi yapıyorlar. İşte soba çok güzel işte. Eski bir ev, tek katlı ev. İşte onun hani edebiyatını yapıyoruz ama dün mesela bir arkadaşım da Twitter'da bir tweet atmış bu hususta. İşte herkes köyde işte sobalı ev bunun edebiyatını yapıyor, güzelliğini yapıyor ama onları bıraksak bir gün duramaz köyde diye. Bu arkadaşım
soba yakamazlar.
Yani bu arkadaşım da köyde büyümüş bir arkadaş olduğu için öyle bir isyan olmuş. Herkes de kabullenmiş demek ki bayağı da yürümüş yani bayağı retweet fav almış.
Evet. Yani insan aldanan bir varlık.
Evet.
Maalesef. Fıtratında hakikaten bu var dediğin gibi senin de. Aldanmaya müsait. Nedense özellikle gençler arasında yayılan bir şey bu. Hani popülizm dedikleri, popüler kültürün bir ürünü olan güzelliği gösterişte görmek, güzelliği gösterişte aramak bizim ne medeniyetimizde olan bir şey ne de inancımızda olan bir şey ama gel gör ki sosyal medya belki bunu çok köpürten bir şey. Ben öyle olduğunu düşünüyorum yani. Orada gündeme çıkan, trend topik olan şey. Trend topik de aslında o jargonun ürünüdür yani evet. en başta. Orada var olmak senin gerçekten var olduğun anlamına gelen bir ifade oldu artık. Yani sosyal medyada varsan, orada iyi gözüküyorsan sen iyisindir. Orada kötü gözüküyorsan sen kötüsündür. Bu sanal alemin göstermiş olduğu bir yanıltmaca diyelim. Lütfü Arslan abimizin, Mehmet Lütfü Arslan'ın çok güzel bir sözü var. Allah sanal alemin de Rabbidir diye. Hakikaten öyle.
Evet.
Allah sosyal medyanın da Rabbidir. Allah sanal alemin de Rabbidir. Allah her tarafın, her yerin Rabbidir. Bizim bunun aksini iddia etmek gibi bir hatamız, böyle bir iddiamız olamaz, olmamalıdır. Tabii ki kimse zaten böyle bir şey var demiyordur yani. Allah sosyal medyanın Rabbi değil demiyordur ama aklına gelmiyordur. Unutuyordur belki. Unutmamak lazım ama. Yani unutursan aldanmış oluyorsun, hataya düşmüş oluyorsun. Unutmayacaksın o yüzden. İnşallah sen unutmuyorsundur.
Unuttuğumuz zamanlar oluyor tabii. Yani bu dediğim gibi insanın fıtratında olan bir şey. Yüzyıllarca önce Mevlana boşuna dememiş yani ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diye. Demek ki o zamanlarda da insanlarda olduğu gibi görünmeye çalışanlar varmış demek ki. Ama elimden geldiğince hani olmamaya çalışıyorum. Oh öyle.
Eyvallah. Teşekkür ederiz.
Sağ ol.
Abdurrahim dilersen biraz da dergiden konuşalım.
Tamam.
Genç dergiden. Genç dergisinin 136. sayısı çıktı. Ocak sayısı. Ahmet Murat Kapak'ta. Nihayet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, şair Ahmet Murat. Aynı zamanda İbni Haldun Üniversitesi'nde de öğretim üyesi. Tanıyor muydun Ahmet Murat'ı?
Ahmet Murat'ı tanımıyordum ama dergiyi biliyordum biraz.
Dergiyi derken Nihayet'i mi?
Evet, yani birkaç kere inceleme şansım olmuştu.
Ahmet Murat'ın, yani Ahmet Murat abinin alanı ilahiyat.
Evet.
İslam ilimlerde hatta. Hem senin alanında hem de şairdir kendisi. Senin tanıman lazım aslında. Şiir de yazıyormuşsun.
Tanımaya. Evet göstereyim bundan sonra.
Eyvallah. Herkes kendi yolunu tek başına yürür diyor. Okuman güzel midir Abdurrahim?
Yani.
Senden rica etsek Süleyman Ragıp Yazıcıların Yeni Yıl Nasıl Kutlu Olur başlıklı editoryasını okur musun?
Söylemiştim. Biraz duygusuz okudum, robot gibi okudum ama.
Neyse açılırsın. Hadi Bismillah diyelim.
Bismillah. Hicretin 9. senesinde gerçekleşen Tebük Seferi her bakımdan çok zordu. Kavurucu sıcak ortalığı yakıyordu. Kuraklık artmıştı. Kıtlık söz konusuydu. Gidilecek mesafe çok uzaktı ve düşman olarak Bizans'ın güçlü ordusuyla karşılaşılacaktı. Zorluk kazasıydı adeta. Peygamber Efendimiz savaş için hazırlık yapılmasını emrettiği zaman mevsimin olumsuzlukları gözlerde büyüdü, ürünlerin hasat zamanı oluşu akılları bulandırdı ve yaz sıcağında böyle zorlu bir sefer yerine güzel, yemişli ağaçların gölgeliklerinde oturma düşüncesi doldu kalplere. adeta bir isteksizlik, heyecansızlık rüzgarı eserken Medine'de Allah'ın açık ikazı geldi. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olunuz emri verilince bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama iyi bilin ki dünya hayatının zevki ahiretin yanında pek az bir şeydir. Tevbe suresi 38. ayet. İslam'ın öncü nesli ayetlerdeki ikazlar ve Peygamber Efendimizin teşvikleri vesilesiyle toparlandı. Yeryüzüne çakılıp kalmaktan, dünyaya ahiretten daha çok önem vermekten kurtuldu ve ebedi gençlik aşkıyla sefere koyuldu. Sahabe arasında herhangi bir özrü bulunmadığı halde ihmalleri yüzünden bu mühim sefere katılamayan üç kişi vardı. Ka'b bin Malik, Mirare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye. Bu üç sahabi Tebük dönüşünde Peygamber Efendimiz'e yaptıkları hatayı mazeretlerle örtmeyip samimi bir şekilde itiraf ettiler. Efendimiz'in talimatı üzerine onlarla konuşma ve görüşme yasaklandı. Adeta yalnızlığa itildiler. Bu öyle bir süreçti ki 50 gün boyunca yeryüzü onlara dar geldi. Vicdanen perişan oldular. Ahiretlerini kaybetme ve affedilmeme korkusuyla eriyip bittiler. 50. günün sonunda Allah onları bağışladığını, tövbelerini kabul ettiğini bildiren ayetini indirdi. Samimi pişmanlıklarından sonra sanki yeniden doğdular. Bu hadise sadece yeni bir yılın değil, yeni 1000 yılın da nasıl kutlu olacağını göstermesi açısından çok manidar. Kendimize çıkardığımız derslerden birkaçını paylaşmak isterim. Her an imtihan halindeyiz. Türlü nimetler içindeyiz. Rahata alıştık, konforu seviyoruz. İmkanlar çoğaldı. Dünyevileşme hızla artıyor. Diğer yandan Peygamber Efendimiz her an manen toplanın, sefer var diye çağırıyor aslında bizleri. Dünyadaki zulümler artarken, dört bir yanda bunca acı, gözyaşı, dram ve kötülük varken sorumluluklarımızı önemsemezsek, isteksiz ve heyecansız kalırsak, zulme mani olacak stratejiler geliştirmezsek yazık ederiz kendimize. Hangi makamda olursak olalım, hangi pozisyonda bulunursak bulunalım, Allah için adım atmaktan, Allah için yola düşmekten, Allah için bir şeyler yapmaktan geri durmamak zorundayız. İyilikte, hayırda, sevgide, güzellikte, merhamette, adalette, sabırda, ilimde vesaire ne varsa toplu bir seferberlik hali şart. Bunu yapabilmek için ilahi bağlamdan bir an olsun kopmamalıyız. Ahiretin baki, dünyanın fani olduğunu bir an olsun unutmamalıyız. Bugün kimler aşkla koşuyorsa, inançla, azimle, fedakarlıkla ve zorluklara sabırla katlanarak gayret ediyorsa, yarın onlar büyük bereketlere nail olacak. Bundan şüphe yok. Kim de samimi bir inanç taşıdığı halde ebedi gençlik hedefinden geri kalırsa, rahatını gönüllü bir şekilde bozmazsa ve dünyayı ana hedef haline getirirse, yeryüzü ona dar gelecek, neticede elinde sadece pişmanlık kalacak. 1000 yıl önce ne kutlu zatlar yaşadı şu dünyada, ne tarifsiz güzelliklere vesile oldular, ne büyük bir ufukla ömür geçirdiler, anlatmak imkansız. Bugün bize kalan tüm güzellikler hep o kutlu insanların mirasıdır. Şimdi sıra bizde genç dostum. Sadece yeni bir yılın değil, yeni 1000 yılın kutlu olması için inancı kuşanalım. Ahireti dünyadan daha çok sevelim. Ölümü gözümüzde öldürelim. Aşka düşelim, izzeti tercih edelim. Ve hep gayret halinde seferde olalım. Selam ve muhabbetle. Süleyman Ragıp yazdılar.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Genç Dergisi'nin Ocak 2018 sayısının editör yazısını seslendirdi Abdurrahim Özdağ bizlere. Abdurrahim, yani güzel okuyorsun. Eyvallah, meziyetlisin bayağı, maşallah. Marifetlerin güzel.
Teşekkür ederim.
Çok hep överler mi beni diyorsun yoksa ben tevazudan kendimi öldürtmem mi diyorsun?
Yok abi pek övdüğüm nadirdir yani.
İyi ben övmüş oldum seni.
Sevmem yani.
Sevmezsin tamam övmüyorum o zaman. Tamam. Teşekkür. Bunu vazgeçtik. Şimdi senden editoryasını istedik. Bir de programın sonuna doğru arka kapakta bir şiir var.
Evet.
Ziya Osman Saba'nın 1941 yılında yazmış olduğu Rabbim Nihayet Sana başlıklı bir şiir. Bu şiiri de seslendirmeni isteyeceğiz. Evet. Programın
sonuna
doğru.
Çok şükür öleceğiz.
Çok şükür öleceğiz. Biliyor musun bu şiiri?
Yani biliyorum.
İyi güzel. Evet, Genç Dergisi 2018 Ocak ayı çıkmış oldu. Olaylar yorumlar köşesine bakıyoruz. Yönlendirilen Türkiye'den, yönlendiren Türkiye'ye. Türkiye'nin artık dış politikadaki gücünün arttığına işaret eden bir haberimiz var. Hakikaten de öyle. Evet. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda özellikle aktif olan Türkiye, Kudüs kararında Birleşmiş Milletler'in etkin bir rol oynadı. Ve evet, Türkiye'nin rolüyle birlikte Birleşmiş Milletler, ABD'nin Kudüs'ün başkenti, düzeltiyorum, İsrail'in başkenti Kudüs'tür kararını reddetmiş oldu. Tabii ABD bunu yine veto etti ama böyle bir kararın çıkmasına Türkiye'ye hakikaten etkin bir rol oynamış oldu. Eğitim bütçesi düşüyor, artıyor ya sonuç. Eğitim bütçemiz artıyor. Yani eğitime ayrılan bütçe artıyor Türkiye'de. Eğitim harcamaları. Peki sonuç anlamında acaba bir gelişme var mı diye sormuşuz. Sonuç anlamında gelişme var mı? Peki yok maalesef. Eğitim anlamında bizim zayıf noktalarımızdan biri diye düşünüyorum ben de. Evet. Eğitim sistemi sürekli yenilenen, sürekli değişen, evet, sınav sistemleriyle öğrencileri çok meşgul eden bir düzende devam ediyor. Bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Bütçe ayırmak, para ayırmak, para harcamak çözüm olmuyor bazen. Doğru sisteme getirip uygulamak lazım ve sürekli değiştirmemek lazım. Sürekli değiştirince çünkü hiçbir şey alışamıyor insanlar. Öyle değil mi?
İyi veya kötü yani bir sistemde oturması lazım. Daha sonra üzerinde çalışılıp yani köklü temelli bir sistemle gelinirse o zaman değişiklik yapılabilir diye düşünüyorum ben.
Eyvallah,
özellikle
haklısın.
Özellikle bizim zamanımızda çok değişiklik oldu. İşte YGS oldu, ÖSS oldu. Yani değişti. İşte ilkokulda SBS geldi. Bir şeyler oldu.
Evet.
Bayağı değişiklik oldu.
Yani. Evet, eyvallah. Doğru diyorsun. Kabe'nin anahtarlarını teslim ederler mi demiş Beytullah Demircioğlu. Kabe'nin anahtarlarını teslim ederler mi? Ederler yani bu gidişle. Yani maalesef bu İslam dünyasının hali biraz vahim. Arap rejimlerini Kudüs konusunda harekete geçirmenin en etkili yolu neymiş bu? Arap rejimlerini Kudüs konusunda harekete geçirmenin en önemli yolu, etkili yolu. Tabii ki paradır yani muhtemelen. Yani maalesef. Klinik vaka İsrail'in psikolojik tahlili. Gideon Lev, İsrail'in en aykırı gazetecilerinden biri. Gideon Lev. Onunla alakalı bir habere yer verilmiş. Aykırı bir gazeteci çünkü İsrail'in yayılmacı politikasına, Siyonist emellerine karşı duran biri. Yeni bir dünya köşesi Mehmet Lütfi Arslan, Son Adaya Gidiş Kılavuzu başlıklı yazısı. Teknoloji aklımızı başımızdan aldı. Gözlerimiz onun büyüsüyle baktığımızı görmüyor artık. Buna değinen, bununla alakalı hiç unutmayalım diye yazılan bir yazı. 5 tane de şartı var bu yazının. Aslında şartları okusak güzel olur.
Evet.
Yer kalırsa programımızda sona doğru okuruz. Ama şöyle demiş Lütfü abi, şunlara yer verelim. Kalbinin derdine düşenler, malın ve evladın fayda vermediği o dehşetli günde tek fayda verecek olan selim kalbin yoluna düşenlerdir.
Evet.
Hiç unutmayalım. Kalbimizin son ada oluşu bir potansiyele işarettir. Bu potansiyeli hayata geçirmek ancak onun diri kalacağı bir hayata terfi etmekle mümkündür. Bunun ise şartları vardır. Ve bu şartları da Lütfü abi sıralamış. İlk şart demiş, kalbin temel gıdasını bulmaktır. İkinci şart, gıdanın alınma zamanına ilişkindir. Üçüncü şart, kalbin gıdası olan zikrin hazmedilmesi meselesidir. Dördüncü şart, kalbini ve dilini zikirle diri tutanların yanında ve yöresinden ayrılmamaktır. Beşinci şart, helal lokmadır demiş. Bunları belki yer kalırsa programımızda sonuna doğru söyleriz Abdurrahim.
Evet.
Sen biraz istersen paylaş bizimle. Ne görüyorsun şu an bu sayfada?
Bu sayfada.
Röportaj görüyorum. Evet, yazı görüyorum.
Hatta Ahmet Murat abiyle yapılan röportajı görüyorum.
Evet.
Kendisini tanımam için.
Okumam lazım.
Bir pencere yani.
Röportajın başlığı nedir?
Herkes kendi yolunu tek başına yürür.
Herkes kendi yolunu tek başına yürür. Ne anladın bundan Abdurrahim? Yolda yalnız mıyız diyorsun?
Evet.
Yalnızız yolda.
Anladım biraz. Pek yalnızlığa alışık bir insan değilim. Yani yalnızlığı pek sevmem de. Ama doğru, en son yolun sonunda yani yine kendimizle, kendi nefsimizle baş başa kalıyoruz.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Biraz daha sesli konuşabiliriz istersen. Daha rahat olur.
Tamam.
Dinleyicilerimiz açısından. Ahmet Murat. Herkes kendi yolunu tek başına yürür. Ahmet Murat'la son kitabı üzerinden. Belki de Üzülmeliyiz kitabı. Profil yayınlarından çıkan, Profil kitaptan çıkan denemelerinin içerisinde olduğu bir kitap. Yazmayı, gelenek tasavvufu, geleneği, tasavvufu, tarikat ve cemaat kavramlarını, bu kavramların 15 Temmuz sürecinden sonra aldığı yarayı, din yorgunu gençler tartışmasını, kendi sesimizi, kendi kulağımızı nasıl bulacağını ve daha çok birçok meseleyi konuşmuş Yusuf Temizcan. Güzel bir röportaj oldu. Kapak röportajımız olmuş oldu. Ahmet Murat kimdir? Bak burada yazıyor kim olduğu.
Tamam.
Sağ üstte gördün mü?
Evet.
7. sayfada.
Evet.
Oradan bakarak Ahmet Murat'ı biraz oku sen.
Evet.
Tamam, sonra da onu bak, çok çok güzel kitapları var, şiir, tamam, kitapları var. Onlardan istifade edersin, ümit ediyoruz.
Tamam.
Bir başka açıdan Taha Kılınç, Kudüs kitaplığı. Taha bir de şunu söylüyor aslında, Müslümanlar olarak hem Kudüs bizimdir sloganları atıyoruz, hem de o kutluk şehre dair, kutsal şehrimize dair, Kudüs'e dair yüzeysel bazı malumatlarla hareket ediyoruz. Ve bunları bir ibadet gibi aslında sürekli tekrarlıyoruz. Oysa bundan biraz sıyrılıp yapılması gerekenin, yani Kudüs'e dair hakikaten bilgi sahibi olmasının, olmamız gerektiğinin, gündemimize alınması gerektiğini söylüyor. Bununla alakalı da kapsamlı bir okuma için 5 kitap tavsiyesi var. Kudüs kitaplığı başlıklı yazısında. Birinci kitap Kudüs, Ey Kudüs, Larry Collins'in Dominic Lapierre kronik yayınlarından çıkan kitap. İkinci kitap Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, Amin Maluf, Telos yayınları. Üçüncü kitap Filistin'i Bölüşmek, Avi Şalam, Küre yayınları. Dördüncü kitap Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları, Fahir Armaoğlu, kronik yayınları. Kudüs, Simon Sebag, Montefiore, Pegasus yayınlarından çıkan kitaplar. Bunları okuduğumuz zaman Kudüs'e dair bir bilgimiz olabilir. Hiç okudun mu bu kitaplardan?
Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri kitabını okumuştum.
Hı hı.
Kudüs kitabını da bir arkadaşım hediye edecek. İnşallah onu bekliyorum.
Kim hediye edecek? Buradan hemen ona bir...
Mustafa Bozoklu.
Mustafa, hemen bu kitabı hediye etmeni istiyoruz. Abdurrahim şu an kitap okumuyor senin yüzünden. Okuduğun kitap var mı?
Var.
Hangi kitabı okuyorsun?
Gazali'nin Munkız Minet Dalal. Dalaletten uyanış, yani dalaletten çıkış.
Dalaletten çıkış.
Evet.
Güzel, maşallah. Allah utandırmasın, ilmini artırsın.
Allah razı olsun abi.
Aralara girebilirsin böyle fikir beyan etmek istiyorsan.
Evet.
Kudüs'e dair mesela sen neler düşünüyorsun? Yani Kudüs okumalarının nasıl olması gerektiğini düşünüyorsun. Sence yeterli mi?
Yani bence Taha abi, ben takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten dediği gibi, şimdi Kudüs hakkında bilgimiz olmadığı zaman, Kudüs hakkında araştırmadığımız zaman söylediklerimiz boş sloganlardan ibaret oluyor yani. Slogan atmak da pek bir işe yaradığını düşünmüyorum. O yüzden Taha abiyi takip etmek önemli. Hem Taha abi farklı yönlerden, farklı açılardan da bakabiliyor. Mesela İran konusunda daha farklı açılardan baktı. Yani Orta Doğu konusunda Taha Kılınç bayağı farklı açılardan bakıyor. O yüzden ufkumuzu genişletmek açısından da takip edilebilir diye düşünüyorum.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Diğer sayfamıza geçtik. Biraz sen istiyorsan devam et.
Yalnız bu sizin röportajınız abi, o yüzden.
Sana mı bırakayım diyorsun?
Evet, biraz size bırakayım.
Eyvallah. Moin Naim röportajı. Kudüs'te yenilmek yüzyılın en büyük yenilgisi olur diyor Moin Naim. Moin Naim Filistinli.
Evet.
Coğrafyayı iyi bilen araştırmacı, yazar ve Filistin Eğitim Derneği Başkanı. Bilgisi yani sadece kırıntı malumatlarla değil yani. Hani hakikaten kökten gelen bir bilgi birikimi var. Çünkü zaten o coğrafyanın insanı.
İçinden geliyor.
Yazıyor da. Önemli değil değil mi senin için? Yani yani önemli bir şey değil mi bu? Yani
evet.
Bir insanın bir konuda, hani sen de demiştin en başta, çünkü malumatta bulunması, fikir sahibi olması aslında samimiyetin de işarettir diye.
Evet. Zaten kendi içinde yaşadığı bir durum olduğu için ayrıca çalışmaları da bulunuyor sanırım. O yüzden önemli bir adam olduğunu düşünüyorum. Takip ederim bundan sonra.
Eyvallah, güzel olur. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Kudüs. Konumunun, coğrafi özelliklerinin ve üç dinle kutsal olmasının bedelini yüzyıllardır süren savaşlarla ödüyor. Kudüs'ün sahibi Filistinli Müslümanlar ise işgalcilerin yayılmacı baskı politikaları evlerinden çıkarılmaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyada tepki çeken İsrail'in başkenti Kudüs ifadesi olayları tırmandıran son gelişme olmuştu. Biz de bu gelişmelere dair kendisiyle Moin Naim'le bir görüşme yaptık. O da dedi ki Kudüs'te yenilmek yüzyılın en büyük yenilgisi olur. Daha yenilmiş değiliz. Bu oyun bitmiş değil. Savaş sürüyor. Kazanan inşallah bizler olacağız.
Elhamdülillah.
Kudüs gündemi var dergide bu ay.
Evet.
Yani arda arda gelen Kudüs sayfaları var. Güzel de oldu. Çünkü gündemde tutmamız lazım. Bizim için önemli bir yer Kudüs. Ve Kudüs'ü doğru anlamak, Kudüs'ü doğru okumak lazım. İsmail Yasin Avcı gezmeyi seven bir arkadaşımız. O da demiş ki Kudüs'e gitmek çok kolay.
Evet.
Gitmiş kendisi. Nasıl gittiğini anlatmış. Uçak bileti nasıl aldığını, vizeyi nasıl aldığını, konaklamayı, havalimanındaki maceralarını, havalimanından Kudüs'e ulaşımı, Kudüs'te şehir içi ulaşıma dair bilgileri, görülmesi gereken yerleri, para biriminden bahsetmiş, yeme içmeden bahsetmiş, Kudüs kitapları demiş. Taha Kılınç abinin söylediği kitaplarla zaten benzer kitaplar görüyoruz burada da.
Evet.
Bir gün El Halil diye bahsetmiş. Seyahatinizin anahtar kelimeleri de bonus olarak söylemiş. Türk, Erdoğan, sonra Bağdat bulunur.
Evet.
Bonuslar bunlarmış. Çok güzel olmuş. Beykezliğe köşesinde ne var?
Kudüs muhafızları.
Kudüs yine devam ediyor.
Evet, Kudüs devam ediyor.
Gündemde Kudüs var. Evet. Genç Dergisi'nde artık birkaç dosyayı bir arada biz böyle işliyoruz.
Evet.
O da farklı bir güzellik oldu. Güzel bir bereket oldu. Bu anlamda Kudüs muhafızları da bu şekilde yer alan bir sayfa. BKZ köşesi Sami Yaylalı hazırladı. Suskunluğun bedeli çaresizliğin diyeti. Muhammed Durra. Çok hüzünlü bir ezgidir. Mustafa Cihaz seslendirir. Hı. Hakikaten de Muhammed Durra'nın ölümü. Babasıyla birlikte bir çöp konteyneri gibi bir şeyin arkasında saklanmış bir haldeyken videoda çekiliyor o sırada. Kurşundan hedefi oluyorlar ve ölüyorlar orada. Babasıyla birlikte can veriyorlar. Şehit oluyorlar. Hakikaten onun görüntüleri de vardır internette. Çok acı bir görüntüdür. Ben izledikçe hala duygulanırım. Yani oradaki zulmün, oradaki insanlık ayıbının, oradaki katliamın, oradaki caniliğin, oradaki vahşetin başka bir izah olmasına gerek yok yani. Bunlar yeter de artar bile ama gel gör ki bunu zalim dünyaya anlat.
Evet.
Mazlumların sesi olmak lazım bu anlamda. Mazlumların sesi ne kadar yükselirse zalimlerin söyleyeceği şeyler de o kadar kısıtlanır. Bizim mazlumların sesini yükseltmek gibi, mazlumların sesinden yan olmak gibi bir vazifemiz var. Çünkü biz dünyaya sürüden olmaya, sadece aynı şeyleri tekrarlamaya, sadece aynı şeyleri sevmeye gelmedik. Farklılıkları sevmeye geldik, güzellikleri sevmeye geldik, insan olmayı sevmeye geldik, insanca yaşamaya geldik. Bizim en büyük muradımız hakkımızdaki muradı korumaktır. Bizim en büyük muradımız insanların, mazlumların muratlarına yardımcı olabilmektir. Ama gör gör ki zalimlerle, zalim dünyada bunu yapmak zor oluyor.
Evet maalesef.
Sen neler düşünüyorsun? Aynen katılıyorum diyorsan devam edeyim.
Dünya katılıyorum.
Evet.
Bir de eklemek istediğim mesela.
Buyur kardeşim.
Biz de seyirci kalıyoruz yani.
Bu maalesef işte yani hakikaten çok zor bir durum ya.
Bu devirde iletişim imkanları çok yüksek olduğu için her an gözümüzün önünde yani sanki elimizi uzatsak tutabilirmişiz, müdahale edebilirmişiz gibi. Ama bir o kadar da uzak yani. O yüzden bu çağ zor bir çağ diye düşünüyorum.
Evet, zor bir çağda yaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Evet. Kudüs muhafızlarının başı Raed Salah. Evet. Rachel Corrie vicdanlı bir genç kızdı. Filistin'in geçilemeyen çizgisi Hanzala. Osmanlı'nın son Kudüs muhafızı Iğdırlı Hasan Onbaşı. Tanka meydan okuyan çocuk Faris Avide. Son muhafız sensin demiş. Hakikaten son muhafız sensin, son muhafız benim, son muhafız biziz.
Evet.
Mazlumların dik duruşu Fevzi Muhammed El Cüneydi. Aksa Hatibi İkrime Sabri, Ümmi Nihal'in evi Darül Erkam'ı hatırlatıyor. Down sendromlu Muhammed Ettavil Siyonistleri korkutmuş. Devam ediyoruz. Adem Özköse'nin bir röportajı var bu ay Seyyah Köşesi'nde. Cenneti bulan Nepalli. Nepal'de Müslüman olan Süleyman Gurung'la yapılan bir röportaja yer verilmiş. Güzel bir hidayet öyküsü. Devam ediyoruz. Hedonizm dosyası. Ayşe Yazıcılar hanımefendinin hazırlamış olduğu. Esas gaye hazmetmek değil, hazmetmektir demiş.
Evet.
Hedonizm biliyorsun ki hazcılık. Hedonizm felsefesi bir akım olarak baş göstermiş olsa da günümüz dünyasının aslında başına gelen en tehlikeli tuzaklardan birisi. Bir defa yaşayacağım bu dünyada zevklerini erteleme, hazın doruklarına tırman telkinleriyle özellikle gençlerin aklını başından alan bir özellik bu hedonizm ve manevi değerler ekseninde yaşadığını düşünenleri dahi ana çekebiliyor maalesef. Varoluş gayemizin sufli olanı haz ederek değil, ulvi olanı hazmederek yaşamak olduğunu hedonizm dosyasında ele aldık diyelim.
Evet.
Devam ediyoruz. Buğday filmi üzerine Semih Kaplanoğlu ile yapılan bir röportaj. Ömer Faruk Özbil yaptı röportajı. İnsanız, içimizdeki insan parçacığını bulmaya muhtacız demiş Semih Kaplanoğlu. Sen bu filmi izlemiştin galiba.
Evet, izledim.
Nasıl bir filmdi?
Bence mükemmel bir film. Arkadaşlarla gittik ama arkadaşlarım pek beğenmedi. Çünkü günümüz çok hızlı bir çağ olduğu için biraz yavaş geldi film onlara. Ama üzerinde bayağı konuşulacak bir film ki zaten bayağı yazıldı. Bayağı konuşuldu. Bizim okula da geldi Kemal Sayar Hoca'yla beraber Semih Kaplanoğlu. Bu film üzerine konuştuk. Yani her anı, her karesi bize mesaj veren film. Yani aslında mesaj vermekten ziyade o mesajı yaşayarak görmemizi sağlayan bir film yani.
Eyvallah. Bu çağın bir savaşçısı, senarist Bülent Ata, senaryo atölyesinde. Bülent Ata yine güzel bir kitaptan bahsediyor. Güzel kitaplardan bahsediyor. Ve senarist yazısı, senaryo yazmanın ne kadar ehemmiyetli olduğuna dikkat çekiyor. Portrede bu ay Yusuf Temizcan, Abdülbaki Gölpınarlı'yı anlatmış bizlere portre köşesinde. Mehmet İnç'le Gençlik Hallerinde Ahmet Ünal yine güzel sorular sormuş Mehmet İnç hocamıza. Merve Kurtoğlu hanımefendi Ayşegül Genç ile bir röportaj yapmış. Sözün bittiği değil, başladığı yerdeyiz diyor Ayşegül Genç. Onun da İş Bir Şey isimli yeni kitabı çıktı. Hayırlı olsun diyelim. Osman Nur Topbaş Hoca Efendi Mazlum Filistin demiş. Yine Bülent Parlak'ın bu ay notlarına yer verdik. Tecrübe Konuşuyor köşesinde. Uluslararası Genç Derneği'nde biz haftalık olarak genç buluşmalarını verdiğimiz programlar yaptık. Sen de katıldın değil mi?
Evet, katıldım.
Bülent Parlak buluşmasına var mıydın? Galiba yoktun.
Maalesef yoktum.
Bülent abinin notlarına yer verdik. İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak. Harun Kırkıl Hikaye Köşesi'nde Hayaller ve Gerçekler 2. bölümüne yer vermiş. Kızıl Elma Gökhan Gökçek Bir Devletin İslam'a Girişi. Yine güzel bir devletten Altın Orda Devleti'nin. Tarihteki Türk İslam devletlerinden Altın Orda'nın İslam'a girişine yer vermiş. Bir Şey Köşesi, Filistin'in başkenti Kudüs, bir mülteci YouTuber, bu çağın afeti, bir kitap sevdalısı, bir utanç günlüğü olarak yine yazılar yer bulmuş. Manevi kişiliğin inşası Adem Ergül, cesaretli yürekler, bükülmez bilekler demiş. Ameller niyetlerle oluşur, buyur Allah herçesi. Öyleyse niyet etmeli, güçlü mümin, güçlü ümmet olmaya, hak ve hakikatin hakimiyeti, adalet ve merhametin tesisi için demiş. Serkan Bilgihan Eren Geçten Geriye Bazen Hiç Kalır Müşahit Köşesi. Süleyman Ragıp Yazıcılar ağabeyimiz Ömürlük Günlüklerde Kaybetmeye Olumsuzluğa Çileye Ne Kadar Dayanıklıyız demiş. Sinan Özgenç Kara Gündem Pil Hakika. Uğur Sezginer'le bir röportaj yaptık. Engelleri aştılar, olimpiyat şampiyonu oldular diyoruz. Göz ameliyatı Halit Yasir Özol, Abdullah Kibritçi Kirazlı Metrosu'ndan Libya sınırına. Muaz Erdem Başımıza her an uydu düşebilir. Bu da şey mikro alemde makro aleme uzay köşemiz yani. Uzaydaki evet. Haberlere yer veriyoruz. Hande Berra, Eski Konak ve Masal Açayı. Yusuf Temizcan, Kültür Sanat Köşesi, Ayın Seçkisi ve Kültür Haberleri Türkiye'de gündeme dair. Bilişim.net'te Muhammed Murat Tutar, vatandaşlık alan ilk yapay zeka Sofya. Artık yapay zekadan falan bahsediliyor. Yani teknoloji evet. Bu kadar ilerledi elhamdülillah. Güzel şeylerden bahsediliyor. Güzele yorulduğu zaman, güzelle kullanıldığı zaman teknoloji hakikaten çok faydalı bir şey.
Evet.
Yazı Atölyesi Metin Karabaşoğlu. Fotoğraf Köşesi Halil İbrahim Kurucan. Merve Özkan Foto Hikaye. Ve ödüllü testte bu ay tüm soruları doğru bilen bir kişiye mahallenizi soruyoruz. Tüm soruda doğru bilen bir kişiye Mesnevi tercümesi 6 ciltlik hediye edeceğiz. Ötüken yayınlarından çıkan diyelim.
Güzel bir
programımızın hediye. Sonuna gelmiş olduk. Eklemek istediğin bir şey var mı kıymetli dostum?
Beni davet ettiğin için teşekkür ederim abi.
Eyvallah, biz teşekkür ederiz. O zaman senin güzel sesinden Ziya Osman Saba'nın şiirini seslendirelim. Programımızı sonlandırmış olalım. Kıymetli dinleyenler, bu hafta Genç Zaman'ın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sizleri Abdülhamit Özdağ'ın güzel sesiyle baş başa bırakıyorum. Ziya Osman Saba'dan Rabbim nihayet sana diyoruz.
Rabbim nihayet sana itaat edeceğiz. Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı. Belki her sabah vakti, belki gece yarısı. Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz. Ben artık korkmuyorum. Her şeyde bir hikmet var. Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar. Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar. Birer ağaç altında sevgilimiz, annemiz. Gece değmemiş sema, dalga bilmeyen deniz. En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz. Ümitler içindeyim. Çok şükür öleceğiz.